Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekanda Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Esra Yıldırım'la yaptığımız Yeni Bir Hayat Kurmak, Evlilik Boşanma başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Daha önceki toplantılara katılamadım çünkü şu ara bir başka bir projeyle uğraşıyorum ve görüşmeler, röportajlar yapıyorum. O yüzden oradan oraya koşturma içerisindeyim. Gerçekten kusura bakmayın. Şimdi kitap 28 kadınla yaptığım görüşmelere dayanıyor. Farklı şehirlerde. Kitaptan bahsetmeden önce belki şeyden bahsetmeliyim. Ben bu kitabı yazmaya nasıl karar verdim? O süreç neydi? Ve kitap benim için ne anlam ifade ediyor? Biraz onlardan aslında kişisel olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü 28 insanın hayatını dinlerken çok fazla bunu hiç kimseye anlatmadım, ilk defa sana söylüyorum denilerek anlatılan çok fazla hikaye duydum. Kitap basıldıktan sonra da görüştüğüm kadınların sanırım sadece 6'sına gönderemedim kitabı. Geri kalan 5 ya da 6 şimdi emin olamadım. Geri kalan bütün kadınlara kitabın bir kopyasını birer mektupla birlikte gönderdim ve o mektupta yapmak istediğim şey siz kendinizi benim yanımda çok çıplak hissettiniz. Ben de hani sizinle ben de size çıplak olabilirim deyip biraz kendimden bahsedip kendi sırlarımı, çünkü onlar bana sırlarını verdiler. Ben de onlara biraz karşılığında sır vermek istedim. Çünkü eşit bir diyalog olması için bunu yapmam gerekiyordu diye düşündüm. Araştırma fikri şöyle. Ben tarih bölümünde okudum. Tarihçi olmak gibi bir fikrim vardı tarihe başladığımda. Ama sonra bana uygun olmadığını fark ettim tarihçi olmanın. Daha güncel meseleler benim ilgimi çekiyordu. Ama bunu şu an gittiğim yolu entelektüel bir seçimden ziyade kendimi anlamak için çıktığım bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yüksek lisans tezi yazmam gerektiğini söyledikleri zaman işte ne yazsam sadece yazıp geçsem mi yoksa ne yapsam, çünkü o master sürecinde biz çok fazla toplumsal cinsiyetle ilgili şey okuduk. Çok fazla kitap okuduk, çok fazla makale okuduk. Ve benim lisans sürecim darmadağınık geçmişti. Çünkü o süreçte ben neler yaşadım. Bak, daha önceden yaşadığım şeyler aslında cinsel saldırıymış. Ben bunu hiç fark etmemiştim evresi geçti. Çok tanıdık bir hikaye. Çok üstüne durmayayım onu. O zaman ben bununla ilgili bir şeyler yazmalıyım. Ve kafam meşgulken bir hikaye duydum. 16 yaşındayken babasının öz babası olmadığını tesadüfen öğreniyor bir mektupla. Bir mektup geliyor eline. Mektubun bir tarafı bir kadının adına yazılmış, diğeri de annesine yazılmış. Annesine yazılı olan tarafı okuyor, ondan sonra diğer taraftaki kadının adını bilmiyor, kim bu kadın. Akşam bir yere geldiğinde bu kim derken o diğer kadının aslında kendisi olduğunu öğreniyor. Çünkü ona öz amcası, işte kızım sen artık büyüdün, biz seni şu kadar zaman göremedik ama hani sizi Asiye'ni artık görmek istiyorum ve sahiplenmek istiyorum. Bir de oğluyla evlendirmek istiyor tabii. Çünkü topraklar var. Asıl amaç da o. Sonrasında üvey babası ve öz amcası bir araya gelip anlaşma yapıyorlar. Ve kızı satıyorlar. O kız çocuğunu, 16 yaşındaki kız çocuğunu satıyorlar. Tarla karşısında. Yani üvey babası da bir meblağ alıyor onun karşılığında. Sonrasında işte gel git Ege'de bir yerde yaşıyor normalde ve Karadeniz'de öz amcası. Elektriği bile olmayan bir köye ve Gürcüler, Gürcüce konuşuyorlar, dilini de bilmiyor. Çok zorlanmış oraya gittiğinde. İlk işte gittiği zaman al kardeşim bu senin yüzüğün deyip eline yüzüğü bırakmış nişanlısının, kuzeninin. Ondan sonra tamam demiş kuzeni, biz seninle ayrıldık. Ertesi gün işte şehri geziyorlar. Bunun babası çok böyle tanıdık bir birisi. İşte şeyde, orada. Gezerken kadını alıyorlar, şeye sokuyorlar. Böyle bir devlet dairesi gibi bir yere ve herkes birbirini tanıdığı için kolayca tabii bu şeyleri yapmak onlar için çok basit bir şey. Tamam, sen toprakları bize hibe et. biz senden vazgeçiyoruz diyorlar ve kadın orada imza atarken topraklara hibe ettiğini zannediyor. Sonra herkes alkışlıyorlar evlendiniz diye. Şimdi bu hikayenin üstünde bu kadın 10 sene boyunca o köyde yaşıyor ve babası bırakıp gidiyor bu kadını. 10 sene boyunca 2 tane çocuğu oluyor. Ve artık geçinemeyeceğini söyleyip boşanma kararı alıyor. Ama o dönemde tabii 80'lerden bahsediyorum. Çevresinde boşanan tek, ya boşanmış olan hiçbir kadın yok. Hiç yok, hiç örnek yok etrafında. Küçük bir yer, bahsettiğim yer. Ondan sonra bir avukatın önüne gidiyor 28 yaşında. Avukat çıkarın bu kadını demiş. Yani daha milletin, insanların evleneceği yaşta bu kadın boşanmak istiyor. Olur mu böyle şey, götürün demiş ve onunla muhatap dahi olmadan bunu söylemiş yanındaki insanlara. Ondan sonra başka bir avukata gitmiş. Daha yaşlı başlı bir adam. İşte evladım çok zor olur boşanmak. Hani katlanabilecek misin? İki tane de çocuğun var demiş. İsterse hani 100 tane çocuğum olsun hiç umurumda değil. Yani zorluğu da hiç umurumda değil. Hani benim ne çektiğimi ben biliyorum deyip kadın orada avukatını da ikna ettikten sonra boşanma davası açıyor. Boşanıyor. Ardından hibe ettiği toprakları kullanarak kredi çekip kendisine bir dükkan açıyor. Ve yine ilk kadın işletmeci o bölgede. 86 gibi bir şey olması lazım. O dükkanı açıyor. Açtıktan sonra o dükkan sürekli o bölgedeki kadınların böyle gelip sadece kadınların toplandığı, sohbet ettiği bir yere dönüşüyor. Ve bir şeyi anlatıyorlar birbirlerine. İşte ben şunu yapıyorum kocamla, sen ne yapıyorsun? İşte şu normal mi değil mi? Biz sadece birbirleriyle konuşuyorlar. Sonra kadının aklında bir şey canlanıyor. Biz sadece böyle kadınlar konuşuyoruz. Biz bunu niye daha farklı bir şeye dönüştürmüyoruz? Ve bir dernek kuruyorlar. Bu kadın kuruyor daha doğrusu, bahsettiğim kadın. Derneğin başkanı kendisi, hala kendisi. Çok aktif bir dernek. Ben görüşmelerin bir kısmını orada bana ayrılan odada yaptım 2 gün boyunca. O bölgedeki kadınlardan kendisi tanıdıklarını çağırdı. Ben bu hikayeyi duydum. Şey ilgimi çekmişti. Kadın şey dedi diyor röportajında. İşte ben yaptığım şeyin kadın girişimciliği olduğunu bilmiyordum. Kadın girişimciliği diye bir şey varmış. Dünya Bankası da bunu destekliyormuş. Ben ilk girişimciliğimi kocayı boşayarak yaptım diyor kadın. Şimdi bu hikaye bende karşılık buluyor. Neden buluyor? Bu hikaye benim niye ilgimi çekti? Benim annem ve babam da 5 yaşındayken boşandılar birbirlerinden. Benim annem nafaka almadı, beni tek başına yetiştirdi. 25 sene sonra ben ilk defa babamla 30 yaşındayken karşılaştım. Yani 25 yıllık bir ara var arada ama babamın anlattığı hikaye çok başka bir hikaye. Anneminki çok başka. Şimdi bu kadının hikayesini duyunca evet anlamlı geldi çünkü annemin etrafındaki bütün evli kadınlar kocalarından şikayet ediyorlar. Ve bütün o evli kadınlar saat demeden bizim eve damlıyorlar. Çünkü bizim evde özel hayat yok. Çünkü niye özel hayat ancak erkeğin evde olduğu evde bulunur. Hani bizde özel hayat olmaz. Bu kadınların hepsi şey, hani bir şu kadarcık bir gelirim olsun, ben de vallahi atarım, hiç umurumda olmaz. Ay bıktım benim adamdan diye böyle şikayet eden insanlar ama benim hep bir popüler böyle bir şey vardır ya, bilgelik. Boşanmak çok kötü bir şeydir, çocuklar için neler, rezalet, hayatın mahvolur falan. Allah Allah, bu kadının söylediği şey, ben de böyle düşünüyorum. Hani kötü bir şey olmadığına eminim kişisel olarak. Hayatım boyunca benim hep istediğim şey babama, annemin beni tek başına sağlıklı ve normal bir insan olarak gitti. Yani normal olduğumu iddia etmiyorum da dışarıdan bakınca böyle normal insan diye algılanmak istiyordum. Çünkü boşanmış, bunlar hep boşanmış çocukları falan der. Çocukları derlerdi bizim öğretmenlerimiz. Hocam ben de boşanmış ailenin çocuğuyum deyince susarlardı. Hep böyle bir çabam oldu çünkü benim. Ben normal bir insanım. Toparlayayım, başa döneyim. İşte o kadın hikayesini duyunca, annemle de düşününce, kendi hikayemle de birleşince ben bu kadınla konuşmam lazım dedim. Ve kendisini gerçekten galiba taciz etmeye başladım. Lütfen benimle konuşun diye. Sürekli her yerden yazıyorum ona. Her yerden lütfen benimle konuşun, lütfen benimle konuşun diye. En sonunda bir gün beni aradı. Telefon numaramı bırakıyorum çünkü her yere beni arasın diye. İşte ben de bilmem kim. Eyvah dedim, ah beni aradı en sonunda. Ondan sonra tamam ben hemen geliyorum oraya dedim. Yok dedi, işte şöyle böyle yapalım. Tamam bir ay sonra geliyorum o zaman dedim. İstanbul'da görüşmelere başladım ben. Tanıdıkların işte bildiği kadınlarla. Sonra işte Karadeniz'deki o ile gittim. Orada görüşmeler yaptım ve bu şekilde derneklere mailler atarak 28 kişiyle görüşmeleri tamamladım. Bu 28 kişiyle yaptığım görüşmelere başlarken ben hep soru cevap şeklinde giderim diye düşünüyordum. Sorular vardı kafamda. Hatta yazılı bir kağıt, o kadar çirkin, o kadar sinir oluyorum ki hatırladığımda onu. Böyle yazılı sorularım vardı. Soruyordum böyle şey gibi. İşte şöyle miydi? İşte seks hayatınız nasıldı falan. Böyle bir şey hani çok saçma bunu yap. Çünkü bilmiyorum nasıl yapılacak. Yani araştırmacı olmayı da öğreniyorum orada. Kadın tabii söyle cevap veremiyor böyle dan diye sorunca. Sonra şeyi fark ettim. Sormayınca daha iyi oluyor. Bana hayatınızı anlatır mısınız demeye başladım. 4 saat konuşuyorlar. İçeri girer girmez bana ilk böyle cinsel şiddet hikayelerinden bahsetmeye başladı. Ben sormamıştım. Hayatını anlatmaya geldi ama o. Biliyor hayatını anlatacağını. Çünkü biliyorlar. Konuşulan hani orada toplanıp görüşmeler yapıyoruz ya. Herkes birbirine söylemiş ne konuşuyor, ne yapıyor. Hayatını anlatıyorsun. Hikayeleri dinledim ve transkripsiyonunu yaptım o görüşmelerin. Sonra kadınlara ilettim. Biz yani hepsini iletemedim. Mail ve internet kullanabilenler vardı. Onlara ilettim. Biz bunları konuştuk. Bana bunları anlattınız dedim. Çok da hoşlarına gitti. Yani düşünsenize bir hikayenizi yazmış biri, anlatmışsınız ve çok güzel oldu. Benim için bir evre kapanmak üzereydi. Bunu okudum, kapattım dedi birisi mesela. Evet, sağaltıcı benim için de öyleydi dinlemek. Onlar için de anlatmak öyleydi. Sonra analiz etmeye başladım. Bu analizden 7 tane bölüm çıktı. Kitabın ilk bölümü babalık üzerine. Ben babamla ilgili derdim olmasaydı o hikayelerdeki babayı duyamayacaktım bu arada. Kesinlikle duyamayacaktım ve arada kaynayıp gidecekti. Ama duydum. Ve o babalık hikayeleri tabii bana bende de bir karşılığı var o babalık hikayelerinin ama genellikle şöyle bir şey. Baba evin içerisinde sözü dinlenen, işte itaat edilen, işte tanrı gibi bir varlık çıkıyor. Bir tanıdık bildik bir şey çıktı. Carol Delaney diye bir antropolog var. Ben çok severim. Onun Tohum ve Toprak diye bir kitabı var. Kadınlar tarlalarınızdır, onları istediğiniz gibi sürebilirsiniz diye bir ayet var. Bu sadece İslam'da değil, sanırım tek tanrı dinlerin hepsinde var galiba böyle bir şey. Evet, onu merak ederek Türkiye'de bir köyde bir araştırmaya girişmiş Carol Delaney. Oradan yola çıkarak bir şey yapmış, kavramsallaştırmaya gitmiş. O kavramsallaştırmasında şey diyor, biz diyor... Ya bu bizden bahsediyor Darsu. Bunlar diyor. Ama genel olarak aslında bu hani moderniteyle ilişkisi olan bütün toplumlarda karşılığını bulan bir şey bu. Çocuk erkeğin dölüdür. Kadın onu anca bedeninde taşır. Çocuğa kimliğini veren erkektir. Spermdir yani. Sperm onu taşır. Bununla ilgili geçen hafta bir şeyler yazıp göndermiştim Çatlak Zemine. Cumartesi anneleri neden cumartesi babaları olmaz? Olmaz. Çünkü cumartesi annelerinin hesabını sorduğu çocuklar devletin terörist bellediği çocuklar. Bir babanın meydana çıkıp bu çocuk benim çocuğum demesi o terörist kimliğini de ben verdim. Kabul ediyorum demesi demek. Çünkü kimliği çocuğa babası verir. Ve erkek... Nüket Sirman da çok yazmıştır bunu çeşit farklı makalelerinde. Ulus devletin yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman vatandaşlarına eşitlik dağıtırken bunu sadece erkekler arasında yaptı. Yani devletin muhatap alıp konuştuğu ve sen şunu yapmalısın dediği kişi erkek. Evin reisi, baba. o adamın çıkıp bu çocuk benim çocuğum deyip bir teröristi sahiplenmesi demek, devlete hıyanet etmesi demek. O yüzden cumartesi anneleri, cumartesi babaları olmaz. Yani toplandığı an saldırılır. 700. toplanmalarında saldırıldı ya cumartesi annelerine. Ki o saldırıdan sonra bile Süleyman Soylu yaptığı açıklamada masum annelerin işte duygularının istismar edilmesinden falan bahsetti. İşte onlar baba olsa masum duyguların istismar edilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü annelik hep böyle kendiliğinden var olan, kadının karşı koyamadığı bir şeymiş gibi algılanıyor ya. Babalık tam tersi. Adamın onu işlemesi gerekiyor. Bu benim çocuğum deyip kabullenmesi gerekiyor. O yüzden ya o Süleyman Soylu'nun o açıklama yapmasının sebebi öyle bir görüşün, öyle bir yerden görüyor olmasıydı olayı. İşte bu kitabın içinde de bunun izini nasıl gördüm? Kadınlardan bazılarının anne babası boşanmış. Boşandıktan sonra çocuğu baba alıyor. Çünkü o malın sahibi o. Çocuk bir malsa eğer, o malın sahibi baba. Bazı kadınlarda da doğan çocuk, o evlilikten doğan çocuk kadın ailesinin evine gittiği zaman eve alınmıyor. Onun dölü. O baksın. El alemin çocuğuna niye bakıyorsun diyor. Sen yeniden evleneceksin zaten. Kadınlar çırpınıp çocuklarını geri almışlar. Ailelerine karşı mücadele edip. Yani o Carol Dweck'in söylediği o monogenetik döllenme diyor. Tek kaynaklı döllenme diye kavramsallaştırmış onu. Onun bir bizatihi karşılığını ben kadınların hayat hikayelerinde gördüm. Bir de şöyle bir şey vardı. Bazı kadınlar kadınlık nasıl bir şeyse artık kafamızda kadınlık diye bir şey var. Onu kendi bedenlerine yakıştıramadıkları için erilliğe öykünmüşler. Yani erilliğe ne demek istiyorum? Babaları gibi ya da abileri gibi ya da etrafındaki erkekler gibi olmak istemişler. Mesela biri diyor ki benim saçımın örülmesi bile bana çok aşağılık bir şey gibi geliyordu diyor. Benim etek giymem bana çok aşağılayıcı geliyordu diyor. Ben hep pantolon giymek istedim çünkü etek giydiğim zaman kendimi daha böyle değersiz işte öyle böyle hissediyordum. Şu an tabii farkındayım durumum falan diyor ama böyle bir şey çıktı bazı kadınlarda ve o kadınlar hala şey konuşurken de bayağı böyle elini masaya vurup küfür eden, konuşurken ağır küfürler eden kadınlar. Sen, o ettiğin küfür kime gidiyor diye üstüne konuşmuştuk sonrasında. Aa kadına ediyorum ben küfür. Mesela orospu çocuğu dediği zaman aa ben orospu ha evet kadın. Onun üstüne konuşmak zorunda kalmıştık mesela. Ben bunu bir daha etmeyeceğim dedi konuşma bittikten sonra ses kaydını kapatınca öyle bir şey yapmıştık. Ben bunu bir daha yapmayacağım dedi kendi kendine ama bunu da şu şekilde anlamlandırmaya çalıştım. Kadının doğurmakla ilgili ve adet görmek ve vücudundan kan çıkması. Ha bu şey de vardı, bu vücudundan kan çıkması. Onu da çok tiksindirici ve aşağılayıcı buluyor. Bu aynı kadınlardan bahsediyorum. Buluyorlardı. Bu döllenme işindeki işlevi sadece bir döl yatağı, işte erkeğin döllediği, pasif bir şeye dönüştürüldüğü zaman kadın onunla ilgili olan, yani kanayamasan mesela doğuramıyorsun. Onunla ilişkilendirdiği her şeyi aşağılayan bir yaklaşım benimsemişler. Bu hani bu monogenetik döllenme anlayışı kadında böyle bir karşılık buluyor. Cinsel organını da erkeğin cinsel organını algıladığı gibi anlamıyor. Yani erkeğin cinsel organı hani dışarıda ve bunu Pierre Bourdieu da çok güzel söylüyor. Vajina ters çevrilmiş bir fallus gibi algılanır diyor. Çünkü hani onun penisi dışarıda ve cinsel organını algılayış biçimi onun toplum içindeki varlığını da etkiliyor ya. O hep dışarıdaki işle meşgul. Yüksek seviye statüsü olan şeyle ilgileniyor. Utanılmayacak, kapının arkasında yapılmayacak şeylerle, hani yapılmayacak şeylerle ilgilenmiyor. O ailenin dış yüzü ya erkek. Kadının yaptığını işte kadın görüştüğüm kadınlardan birinin de söylediği gibi işte kadın evin içindedir, ekmek yapar, temizlik yapar, işte çok affedersin bok yıkar, kusmuksiler, bilmem ne, utanılacak ve çirkin olan ve dışarıya gösterilmeyecek olan ne varsa onu kadın yapar. İçeride. Tıpkı şey gibi, o vücudunu hani cinsel organını algıladığı gibi. Ya bu döllenme algılayışının kadının, kadın ve erkek arasında, yani XX kromozomu ile XY kromozomu, kadın erkek demeyeyim, hadi XX ile XY arasında bir fark tabii ki var da, bunu nasıl yorumladığımız kültürel. Ve kadın işte kanadığı için daha aşağılık, korunmaya muhtaç, işte efendim deli ya da şöyle böyle gibi bir şeyin içerisinde yaşayınca kadınlar da doğal olarak kendi varlıklarını çirkin, aşağılanmaya layık şeyler gibi algı. Toparlayamadım şu an sanırım. Ama anladınız değil mi ne demek istediğimi? Tamam. Yani o babalıkta, babalıkla ilgili kısımda bunları anlatmaya çalıştım. Şu an ben babalık çalışıyorum. Babalıkla ilgili kafam çok böyle soru baloncukları var. O yüzden hani babalık kısmını sadece bu kadar söyleyip son diğer 6 bölümü 3 bölüm halinde özetleyeyim. Diğer 6 bölümü şöyle düşünebiliriz. Kadınlar nasıl evlenmeye karar verdiler? Evliliklerini nasıl deneyimlediler? Ve boşanma kararını alıp nasıl boşandılar? Ve boşanma sonrası hayat. Evlenme kararlarını nasıl aldı? Mesela bu hayat hikayelerini dinlemeye başladığım zaman iyi ki dinlemişim dememin sebeplerinden bir tanesi kadınların evlenme motivasyonlarını duymuş olmam. 4 tane sebep çıktı mesela. 4 tane kategori çıktı. Kadınlar neden evleniyor sorusunun cevabı. Bir tanesi zorla evlendirilen kadınlar. Yani evlenme, ilk anlattığım o kadının hikayesindeki gibi evlenme kararı aileleri tarafından alınan kadınlar. İkincisi evden ayrılmak istiyor. Çünkü ev çok huzursuz. Ya anne baba çok mutsuz, ya evde şiddet var. Ya her şeye karışılıyor. Yani kötü bir ev ortamında yaşıyor ama o kötü evden çıkacak şeyi yok. Ekonomik özgürlüğü yok. Ekonomik özgürlüğü varsa bile ilginç, ekonomik özgürlüğü olduğu halde bunu yapamayan da var. Çünkü tek başına eve çıkmak, bir genç bir kadının tek başına eve çıkması mümkün değil. Yani bir kadının evi terk etmesinin en meşru ve alkışlanacak yolu telli duvaklı olarak çıkması. O yüzden bir kaçış planı olarak evlilik diye adlandırdım onu. Kimisi de bir evden kaçmak için. Mesela birisi şey diyordu, bizim eve çok misafir gelir dedi kadın. Ne kadar saçma geliyor okula. Bizim eve çok misafir geliyor ve o kadın... Evet, evin en küçüğü benim ve hizmeti ben ediyordum. Artık o kadar sıkıldım ki, o kadar bıktım ki... Hani ilk gelenle evlendim diyor mesela. İyi de bir seçim yapamadım sırf bu şey yüzünden. Hani aceleyle karar verdiğim için. Öyle kendi kendine aceleyle karar verdiğim için kötü seçimi yaptım diyor. Üçüncüsü ilginç. 3 tane kadın var bu kategorinin içerisinde. Bu kadınlar çok aralarındaki en eğitimli, ekonomik bağımsızlığı olan ve bayağı da politik olarak da aktif olan kadınlar. Bayağı gözleri açık olan kadınlar. Mesela bu kadınlardan bir tanesi hamile kaldığı için ve kürtaj olamadığı için evlenmiş. Bir tanesi bayağı aktif bir kadın ve o solcu erkeklerin tacizlerine dayanamadığı, açık açık bu adamların tacizlerine dayanamadığım için evlendim dedi. Ve evlendiği adam da onların aralarında, hapisten yeni çıkmış ama daha iyi. Üçüncüsü de evden üniversiteye başlıyor, evden ayrılıyor. Ama kendi hayatını idame ettiremiyor. Sonra bir adamla tanışıyor. Adamın 3. evliliği oluyor. Çünkü adamın evi var, işte burada kal, bilmem ne. Öyle bir, yani bu 3 kadın, bu 3. evlilik. Ben bunu nasıl adlandırdım? Şu an onu nasıl unuttum onu düşünüyorum. İhtiyaçtan evlilik. İhtiyaçtan evlilik. Çünkü niye ihtiyaç duyuyor? Yani her şey var ama kadın flört edebiliyor, sevişebiliyor. ama kürtaj olamıyor. Tek başına devam edemiyor. Baskı var ya. Paranız olsa da ayaklarınızın üstünde dursanız da olmuyor yani. Onu demek istiyorum. Olmamış. Ve evlenmişler. Dördüncüsü aşk evliliği. Ama nasıl? Ben yolda yürüyordum. Beni görmüş. Çünkü beğenmiş. 21 yaşındayım daha. Hiç flört etmemişim. Geldi karşıma oturdu. Ben sizinle evlenmek istiyorum dedi. Bu. Aşk evliliği. Aşk evliliği koydum ama hani şey.
Adamın aşkı.
Evet. Aşk mı artık, heves mi, ne zıkkımsa. Adam gelmiş kadını. 21 yaşında bir gencecik bir insan yani. Pat diye gördü, tanıştığı gece ben sizinle evlenmek istiyorum diyor ve evleniyor. Ve bu kadınlarda da şöyle bir şey, seçilmiş olmanın verdiği gurur beni seçti. Çok hızlı yaşamış bir adam ve kadınları tanıyor. Haklı bir gurur yani, evlenilecek kızla evlenilecek kız arasındaki o ayrım ve hani ben evlenilecek kızdım aslında ama işte kıymetimi bilemedi. Ya bir de şöyle, bu evliliklerde de şey var, yaş farkı oluyor yani. Şey olmuyor. Mesela diğerlerinde daha yaşlı. Mesela ihtiyaçtan evden kaçış planı olarak evlilik yapan kadınlarla bu üçüncü kategori ihtiyaçtan evlenenler en böyle kadınların eğleyiciliği en yüksek seviyede yani. Arıyorlar. En uygun kimse onu arıyor kadın. Ona gidiyor yani. Evet, bu benim ihtiyaçlarımı karşılayabilir deyip gidiyor ama bu aşk evliliğinde çok pasif. Seçilmiş ve genelde de yaş farkı var. Daha o da sanırım biraz şey, bu babalıkla ilgili yerde de söylüyor kadın. Baba sevgisini ben, diyorum ki mesela şey, babanızla şu an karşılaşsanız ne yaparsın dedim işte küfreden kadın. Öldürürüm onu dedi böyle. Peki dedim, yeni sevgili dedi arıyorsunuz, baba sevgisi arıyorum dedi. Ama dedim peki babanızın sevgisi gelse, babanın siz, onu istemiyorum dedi. Bana dedi baba sevgisi vermesi lazım diye. Çünkü ben bana sevgisi görmedim dedi kadın. Yani hala bir baba dediği aslında bir otorite figürü orada. Yani onu onaylayacak ve evet sen doğrusun diyecek birisi.
Baba bir sınır koyucusu.
Evet, yani evet.
Süper ego olarak direkt babayı mı görüyor?
Evet, evet. Bu Lacan'da da şey diyor mesela, çocukla anne, çocuk bir süre boyunca kendisiyle annesi arasındaki ayrımı bilemez. Sonra ayrışır.
Evet.
Ve o ayrışmadan sonra dil alanına girer. Dil alanına girdiği zaman artık yavaş yavaş o fallus, işte penisi olan ve olmayan arasındaki ayrımın farkına varır. Ve annesiyle babası olanla olmayan arasında bölünür. Sonra o dil içindeki bütün kavramlar burada, ya dil içindeki bütün kavramlara buradaki ayrım bulaşır. Nasıl bulaşır? Dil erkeğin bilinçaltı gibi hareket eder. Mesela işte fallus olanla olmayan, ışıkla karanlık gibi, güzelle çirkin gibi, çirkin olan, eksik olan, kötü olan, kötü yani olumsuz çağrışımı olan ne varsa fallus olmayan yani kadına denk düşer. Öyle bir ayrım olur. Onu dil alanına girdiği zaman çocuk kendisi fark eder. Yani fark eder derken hani bilinç dışında bunu böyle işler. Diyor aynen ona gibi ve şey diyor mesela anne dışarıdaki kuralları, anayasayı, yasayı, işte şunu bunu, her ahlakı, yazılı olmayan bütün kuralları erkek belirler. Koşulları belirler erkek. Anne ancak o koşulların ön koşullarını belirler. Yani çocuğu ona hazırlar. Hazırladığı şey de erkeğin kurduğu hayat ve tam dediğiniz gibi şey yani sınır koyucudur. O sınırları, çünkü o yasayı belirleyen o. Nasıl davranman gerektiğini söyleyen o. Kadının öyle bir şeyi yok.
Yani baba sevgisi deyince bazen
evet, sınır.
İhtiyaçları
evet. Otorite koyan birisi sizi onaylıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ah ne kadar muhteşem. Hani o oradan bakınca. Müthiş bir şey. Onaylandım. Hem de bunun tarafından. Şöyle bir yalan var. Ailedeki bütün sevgi karşı... Hayır. Aile sevgisi tamamen şeydir. Koşullu bir sevgi. Koşulsuz bir sevgi olduğu söyleniyor. Anne sevgisi, baba sevgisi koşulsuz değildir. Yarın gidip ben annem, anne ben lezbiyen desin. Ben lezbiyenim aslında. Kadın yani senin düşündüğün gibi değilim desem bakalım beni sevecek mi? Ne diyecek? Al sana hani koşullu mu koşulsuz mu? Evet, kadın onu arıyor. Koşulsuz yok öyle bir şey ama. Aile de görememiş çünkü onu. Onu yaratacak başka bir aile arıyor ama yok işte, yok. Yalan. Yani... Bu hikayelerin hepsi, bu konuştuğum 28 insanın hepsi unik. Yani tek hikayeleri de kendilerine has. Ama biz aynı toplumun içinde yaşıyorlar ve belli bir ritimleri var. Bu hareket, bütün yaşadıklarının, hislerinin ve davranışlarının bir ritmi var. Hani o ritmi duymak gerekiyor. Yoksa ki hepsinin ne kadar ayrı, bağımsız olduklarının hani farkındayım. Onu da şey yapmaya çalıştım. Kategorizasyonu da yaparken biraz şey oldu. Evet, o zordu. Arayıp bulmaya çalıştım onu biraz. Şeylerin içinde, transkripsiyonların içinde. Sonra evlilikleri nasıl? Bu dört kategori dışında evlilikleri nasıl deneyimlediler? Çok garipti. Bir kadın bana şey dedi. Bizim dedi çamaşır astığımız iki ağaç var. Ben hep o ağacın yanına gider gelirdim. Hep oraya kendimi astığımı hayal ederdim. Çocuklarımla birlikte. Onları da öldürmek istiyordum çünkü diyor kadın. O kadar mutsuzdum ki. O zaman Murat Kekilli'nin şarkısı çıkmış. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Bir de intihar haberleri çıkmıştı o ara. Kadın hep onları izleyip ay ne kadar güzel kendini kurtarmışlar derdim. Bunu da sana ilk defa sana söylüyorum. Demişti ve 17 yaşında mı ne doğurmuş. Halasının oğluyla evlendirmişlerdi bu kadını. 16 yaşında ya da 17 yaşında çocuğu olmuş. Ben çocuğa böyle bebeğe bakardım dedi kadın. Korkardım ondan dedi. Böyle bir yaratık gibi. Ne yapacağımı bilmiyordum çünkü. O ağlardı, ben de ona bakardım. Böyle birbirimize bakardık evde diyor kadın. Ve bu alıntıyla başlıyor o bölüm. Evliliği nasıl yaşıyor kadınlar? Bu anlattığım hikayeye benzer, mutsuz. Sürekli yani eğitim, hani o kategorizasyonlar var ya, dörde ayırdım. Hani eğitimli olan var, olmayan, politik aktif olan, uyanık olan, olmayan falan. Darmadağınık. Hepsi aynı. Hiçbir farkı yok. Gerçekten hiçbir farkı yok. Yani ilkokul mezunu olan kadın da... Hiçbir farkı yok. Yani o aşk evliliği yapan kadınlardan bir tanesinin kocası kadının bütün şikayetlerini kitapta yazmıyor ama kadının böyle dertlendiği şeyleri kadın böyle dile getiremiyor. Mektup yazmış kocasına. Adam o mektubu sesli sesli okuyup alay ediyor evin içerisinde. Ha mektup yazmış bizim oğlum bana falan diye böyle ağzını yaya yaya. Aşk evliliği işte. Tabii o şey aşk evliliği.
Ya erkeğin aşkından bahsediyor.
Evet yani evet.
Aşkı ama onlar sevdikleri için siz o kategoriye koydunuz.
Evet yani biz aşk dediğimiz şeyi biraz hani sorgulayalım. Acaba ne bu aşk? Kendimizi mi kandırıyoruz deyip o aşk evliliğini o şekilde koydum. Ya kadının bir tanesi şey demişti mesela, aşk evliliklerinden bir tanesinde kadın dedi ki beni öpen ilk erkek oydu dedi. O yüzden evlenmiş. Çok saçma değil mi? Bu kadın İstanbul'da yaşamıyor ama. Yani hani liseden yeni mezun olmuş. Biri Tonga'ya getirmiş adam. Yani o yaştaki çocuk. Bunu birinin evinde kıstırmış. Öpüvermiş. Çok garip hissettim. Beğenmiyordum onu ama garip hissettim dedi. Beni öptü dedi. Çok heyecanlandım. Demek ki ben bunu istiyorum diye düşündüm dedi. 20 yıl boyunca bu adam bu kadının saçından tutup bir odadan diğer odaya sürükledi bu arada. Arkasından yaptığı şey de bu. Hani aşk evliliği. Bu bölümde işte kadınların hepsi, hemen hemen hepsi erkeğin kontrolü altına girmekten bahsetti. Mesela eğitimi olan bir kadının alıntısını özel olarak koydum. Aktif, politik olarak aktif olan. Bayağı lisansüstü eğitimi vardı galiba. Yurt dışında falan okumuş bu kadın. Yani yemek yaparken tuzunu ona göre ayarlıyorum. Her şeyi ona göre yapıyorum. O kafayı yiyecektim artık dedi. Yani ben öyle bir insan değilim çünkü. Her şeyi ona göre ayarlamak. Aman şey olur mu bilmem ne olur mu. En sonunda panik atak ve anksiyete bozukluğuyla hastaneye acile kaldırmışlar bir gece. Ve psikiyatrist şey demiş. İşte bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Peki kayınvalideniz ne yaptı? İşte şunu şunu yaptı. Kocanız ne yaptı? Şunu şunu dedi. Siz ne yaptınız? Ne hissettiniz? Boşluk. Hatırlamıyorum diyor kadın. Hatırlamıyorum yok çünkü ben diye bir şey yok. Diğer kadınlarda da şey kayınvalide ve kayınpederle birlikte yaşayan kadınlarda da şöyle bir şey var. Evden dışarı çıkacak. Uyandı, kocasından izin aldı. yemek sofrayı kurdu, kahvaltı edecekler. Kayınvalidesinden izin aldı. Kayınpederi yolcu ederken kayınpederinden izin alıyor. Üç kişiden, üç aşamalı bir izin şeyi var, sistemi. Dışarı çıkacak kadın. Bir şey yapacak. Yani arkadaşına mı gidecek, alışveriş mi yapacak artık, ne yapacaksa izin alarak çıkıyor kadın. Mesela bir kadın da şey demişti. Ben izin almıyorum. O İstanbul'da yaşıyordu bu. Ben hep izin alıyordum dedi. Sonra baktım dedi, işte bir arkadaşım var, Lütfiye mi kimse. İşte Ahmet ben bilmem nereye gidiyorum deyip çıkıyor evden. Aa, izin almıyor ama hani söylüyor. Ben de öyle dedim artık. İşte bilmem, ben de bilmem nereye gidiyorum. Çıkıp gidiyordum dedi. Hani başkasından görüp modifiye ediyor. Ama bir izin almak, her şeyi ona göre ayarlamak. Ay yemeği, işte yemeği onun yiyeceği saate göre, tadını ona göre, tuzunu, şekerini, her şeyini ona göre ayarlamak gibi bir şey var. Hepsinde var ama. Hani eğitimle eğitimsiz hiç fark etmiyor. Hatta bir kadın, o küfür eden kadın şey dedi. Ya CEO da olsa da yemeği, bulaşığı yıkayacaksın diyor kadın böyle. CEO bile olsan yapacaksın. Ya ben bu akşam yemek istemiyorum. Niye yemeği ben yapıyorum? Yemeyeceğim ama sen yiyeceksin diye yapıyorsun işte. Kadın hani evlilik böyle bir şey diye anlatıyordu. Bir kadın da şey demişti. Bu bölümde onun alıntısı da var. Ben çok şiddet görüyordum kocamla. Yani kadın bayağı şiddet gören bir kadın. Çalışan da bir kadın. Kocasını besliyor bu arada kadın. Kocası çalışmıyor. Kadın şey diyor, ben çok o gözüm morarırdı dedi diyor kadın. İşe giderdim, yok minibüsten düştüm, yok oradan atladım, zıpladım, hep yalan söylüyor. Şimdi bayağı mor, dayak yemiştin belli. Yalan söylüyor. Ben dedi boşandım. Ha şey, peki dedim dışarı, ama dedi iş yerinde bana terörist gibisin derlerdi dedi. Hakkını çok arıyorsun. Bu terörist hakkını aramak, onu da ağzını çiziyorum. Terörist gibisin, sen hakkını çok iyi arıyorsun diyorlarmış.
Övgü olarak söylüyorum.
Bu kadın da bu arada devlet kurumunda çalışıyor. Devlet kurumundan bahsediyorum. Peki dedim, siz hangi siz gerçeksizsiniz dedim. Evde çok eziyim ama diyor kadın böyle. dışarıdaki ben gerçek ben dedi kadın. Tabii ki dışarıdaki ben gerçek ben. Evdeki ben gerçek ben değildi dedi kadın. Ben boşanınca zaten özümü buldum dedim. Ya o kadar güzel bir alıntıydı ki, ben boşanınca özümü buldum dedim kendime dedi kadın. Kadın diyor ki şiddetle ilgili bölümde bu alıntıyı özellikle koydum çünkü beni çok etkiledi. Bu adam beni dövüyor. Durup dururken dövüyor. Oturuyorsun yerinde, bir şey izledi televizyonda, sinirlendi, şak diye yapıştırdı bir tane ensene. Ne oldu? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Dövecek adam her şekilde dövüyor çünkü. Kadın televizyon izliyor. Televizyonda bir doktor demiş ki, size şiddet uygulayan birisi varsa onun gözlerinin içine bakın. Bu da kadın da hep şey düşünüyor. Bu adam beni kıskanıyor, beni çok seviyor. İşte 20 yıl falan, 25 yıl falan çekiyor bu arada bu çileyi kadın. Yani bu şiddet hikayelerinin çoğu 20 yıllık en az. 30 yıl olan da var. Yani bu görüştüğüm kadınların yaşları genç kadınlar değiller. Eski hikayeler anlatıyorlar yani. Kadın bunu duyuyor. Sonra kocası bir gün buna elini kaldırıyor ve dövmeye başlıyor. Ve o an gözünün içine baktım diyor kadın. Gözünün içine baktım ve orada onun o zevk kıvılcımını gördüm diyor. Bu adam beni sevdiği için beni dövmüyor. Bu adam beni zevk aldığı için dövüyor dedi kadın ve ben çok etkilendim. Ondan sonra zaten bu kadın zaten komşuları kurtarıyorlar. O kadar çok ses çıkıyor ki evden. En sonunda ailesini çağırıyorlar. Kızınız ölecek diye iyi yaşıyor. Öyle kurtuluyor bu kadın. Ama çok etkileyici değil mi? Yani niye dövüyor? İşte böyle dururken dövüyor. Hani bahanesine de gerek yok. Çünkü hani erkek dediğin severdi, döverdi. Kadına şiddeti uyguluyor. Kadın kalkıyor. Ben ailesine söylemiyor bu arada kadın. Çünkü diyor ki ben affederim ama ailem affetmez.
Evet.
Söylemiyor, susuyor bu sebepten. Sonra bir ara gidiyor, diyor ben aileme geri döneceğim, gideceğim diyor. Adam kadını yolda tutuyor, ben seni hak etmiyorum, sen çok iyisin, sen işte şöyle peygamber gibi kadınsın, ben zaten seni nasıl buldum bilmiyorum ki falan filan diye kadını orada eridi. Geri dönüyor. Aynı döngüye tekrar geliyor. Adam rol çalıyor orada. Yani o adamın durup dururken böyle işte rakı bağır açık, Rin Rock'ı önünde işte kadını döven adamla o diğer adamın hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Diğeri sadece oyunu biliyor. Yani daha manipülatif, kafayı çalıştırıyor. Hani böyle dizilerde de çok böyle bir şey var ya, bu beni çok sinirlendiriyor. Hazır yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Dizilerde böyle bir karakter beliriyor son zamanlarda. Bu adam böyle zengin, iyi giyimli, iyi görünüşlü ve deli gibi kadına aşık, çok tutkulu, seviyor falan. Ve hep kötülük yapıyor. Joker. Joker'le tabii kıyasla Joker daha başka bir şeyde duruyor sosyolojik olarak da. İşte bu adam kötü karakter ama çok karizmatik. Adam kadına çok aşık. Her şeyi yapıyor böyle kadını elde etmek için. Kadının hayatını rezil ediyor. Enteresan, ben bunu kadınlardan da erkeklerden de hep aynı şey, hep övgüyle bahsedildiğini duyuyorum bu karakterlerden. Bu adamın, yani İç Anadolu'da karısını döven bir adamdan hiçbir farkı yok. Tek farkı cilalanmış olması ve bize bu şekilde yutturulmuş olması. Yani çok sinirleniyorum bu adamların birbirlerinden farklı olduğunu düşünülmesine. Aynı adam. Sadece cilalayıp verdiler, sattılar, sen de aldın yedin. Burada kadınlar bu şey, bir kimlik yarılması yaşıyorlar. Yani yarılıyor kadın. 35 yaşında kadın olarak kendinden beklentisi var. Mesela biri öyle demişti. 35 yaşında kadındım mesela diyor. Kendimden yetişkin bir kadın olarak beklentilerim vardı. Ama 35 yaşındayım, hala 3 kişiden izin alıyorum evden çıkarken. Ha, bu kadın nasıl vazgeçiyor bu sözleşmeden? Namus denilen şeye evin içinden halal gelince. Öyle bir hikaye var. Kayınpeder bir gece bu kadınlardan bir tanesi kalkıyor. Aynı evde yaşıyorlar. Kayınpeder çok dindar bir adam. Geceleri teheccüd namazı kılıyor. Kadın odadan geçerken kayınpederini görüyor. Adam işte böyle bilindik. O hareket var ya. Önünde onun iç çamaşırı. Seccadenin üzerinde kadının küçücük bir iç çamaşırı duruyor. Kadın böyle o an, ay, tahmin edebiliyorum ne hissettiğini. Şok oldum dedi. Sen ne yapıyorsun lan pezevenk deyip adamın üstüne atlamış orada. Ama bir yandan da şey, hani sessiz uyanmasınlar falan diye böyle şey yapmaya çalışıyor. Sonra odaya gittim diyor. Bizde çok silah vardır. Hani silahı severiz diyor kadın. Silahı aldım dedi. Yatağın içinde oturdum, bekledim. Öldürsem mi öldürmesem mi? Öldürsem mi öldürmesem mi? Sabaha kadar. Sonra kocası uyanıyor. İşte adı neydi hatırlayan adamın. İşte bilmem kim, sana bir şey söyleyeceğim diyor. Ne oldu diyor adam. Kadın kireç gibi çünkü. Senin baban böyle böyle yaptı diyor. Bekliyor ki hani adam böyle evi yıkacak, indirecek tepesine falan. Kapıyı kilitle, dışarı çıkma diyor adam. Gidiyor sonra işine. Olayı anlattı. Kocasının verdiği tepki bu. Aya, sen kapını kilitle, odadan dışarıya da çıkma. O süreçten sonra kadın psikiyatriste gitmeye başlıyor. Çünkü sürekli rüyalarında yani kabus görüyor kadın. Kabuslarında 4-5 tane erkeğin onu yatağa bağlayıp tecavüz ettiğini ve kocasının da izlediğini görüyor sürekli ama. Ve artık halüsinasyon, gerçek birbirine karışmaya başlıyor. Bana sahip çık diyor kadın. Sahip çıkılmak istiyor yani. Kadın evi terk etmiş. Bu olaydan sonra evi terk ediyor. Yani kadının evi terk etme olayı ve o sözleşmeden, hani ben senin dediğin sözden çıkmayacağım olayı, namus, işin içine namus girince oluyor. Yani bu ne demek? Bir kadının, yetişkin bir kadının kendinden beklentilerinin üstünde bir şey demek namus. Yani 35 yaşında kadınsın, 3 kişiden izin alıyorsun evden çıkarken, dert değil, okey, idare ediyorsun. Ama namusunla ilgili bir şey olunca idare edemiyorsun. Çünkü o daha değerli. Senin kimliğinden, kişiliğinden, o 35 yıllık deneyiminden daha anlamlı bir şey. Çok daha meşru bir sebep. Ondan sonra oradan bir sonraki bölüm şiddetle ilgili. Bu kadın hikayelerinden 17 tanesi kronik şiddet içeriyor. Yani mesela üniversite mezunu olan kadın kapıyı üstüme kilitleyip giderdi her gün diyor. Mesela ben tamam gideceğim, gitmek istiyorum, ben seninle mutlu değilim diyor. Tamam git diyor adam. Kadın eşyalarını topluyor. Göndereceğimi mi zannettin diye başlıyor şey, şiddet uygulamaya. Ya kadını böyle deli ediyor, anlatabiliyor muyum? Aklıyla oynuyor artık. Hazırlanıyor kadın, gideceğim diyor. Sonra birden sen gidiyor muydun? Bak ben sana inandım demek seni göndereceğim mi falan diye. Ve kadın diyor ki ben o arada bütün arkadaşlarımla falan görüşmeye devam ediyorum. Hani üniversiteden arkadaşlarımla. Hani nasıl oldu da fark etmediler bunu? Ve ben bunu nasıl fark ettirmedim? Bir de şöyle bir şey var. Şiddet gören kadınların çoğu mutlu eş rolü yapıyorlar. Müthiş oyuncular. Çok güzel rol yapıyorlar. Mesela kadın diyor ki ben diyor biz tartıştık onda birbirimize girdik diyor odada. Atladık birbirimizin üstüne. Yarım saat sonra misafir geldi. Ha canım benim şuradan tuzluğu uzatır mısın diyor ona diyor adama kocasına. Böyle bir rol. Mesela bir tane kadın da şey diyordu işte nereye gidersen git. İstanbul'a gidiyorsun, İzmir'e gidiyorsun, Ankara'ya gidiyorsun iş için. Ne yaparsan yap. İstersen kadınlarla yat. Ama sakın bana başkasının önünde tokat atma, kötü laf söyleme. Herkes de bu kadın mesela bu kadının evliliğine herkes imreniyormuş. Çünkü adam böyle şey, tip perdeleri değiştiriyor. İşte eti cicibe yapıyordum çocuğuma diyor. Bana atıyordu tabağı diyor. Kafama atıyordu diyor. Duvara yapışıyordu diyor. O duvarı boyatıyordu hemen diyor. Bir şey oluyordu. Beni dövüyordu diyor. Perdeyi tutardım diyor. Böyle perde kopardı kornişiyle birlikte. Hemen o perde takımları olduğu gibi bütün evde değiştirilirdi diyor. Herkes böyle komşuları ay ne kadar iyi kocam var. Evinle çok ilgileniyor, çok bakım yapıyor falan derlerdi. Ve kadın şöyle bir şey de var. Beni her dövdüğünde beni markete götürürdü. Artık öyle bir noktaya geldi. Market alışverişini çok seviyormuş kadın. Ben de çok severim burada market gezmeyi. Markete gezmeyi çok sever. Hadi sen sıkılmışsındır markete götüreyim seni diyormuş dövdükten sonra. Kadın da diyor ki artık öyle bir hale gelmiştim ki keşke beni dövse de markete götürse falan. Delirmiştim artık. Hani onu istiyordum artık. O noktasında ve bu kadın boşandıktan sonra kocasından bir ay boyunca aynı evde kalıyor. Çünkü kocasının erkek kardeşinin 7. nişanlısı var ve evlenmesi lazım artık. Çünkü 7. defa deniyor. Kötü laf çıkmasın abiyle diye boşandıklarını gizliyorlar. Kardeşi evlenene kadar kocasının. Kardeşi evlenene ve düğününde göbek atıyorlar kocasıyla karşılıklı. Evet, bizde de boşandık dedi. Bana market alışverişi yapmak için para verdi. İşte şunu bunu al falan dedi. Sonra gece yanına gelmiş. Yatmak istemiş. Kadın mutfağa indim dedi. Bıçağı aldım. Eğer bana hani dokunursan önce seni keserim. Sonra çocuğu keserim, sonra kendimi keserim dedim diyor. Kocası şey demiş. Eğer bana bunu en başta yapsaydın biz hiç boşanmazdık demiş. Yani mazoşist falan hani ne tür fanteziler var bilmiyorum ama adamın söylediği akıl alacak bir şey. Tabii ki onu yapsaydı öldürecekti muhtemelen. Yani buna inanılır mı? Bunu yapsaydın biz seninle boşanmazdık. Öldürecektin muhtemelen. Bu şiddet hikayeleri yani çok fazla şiddet hikayesi vardı ve dinlemek de zordu ama bir kısmını orada paylaştım. Ama gördüğüm şey kadınların bunu genellikle akla uygun hale getirmeye çalışmaları ve kendi içindeki kendi gerçekliklerini anlamlandırmaya çalışırken kocalarının aklını kullanmaları. Yani kendi dayak yedim. Niye dövdüğümü anlamak için kocamın aklıyla düşünüyorum. Ne oluyor? İşte diyorum ki acaba şunu yaptığım için dövmüş olabilir mi? Herhalde ben geçen gün şunu yaptım. Bana sinirlendi. Beni çok kıskandı muhtemelen. O yüzden yaptı. Haklı adam. Deyip onun aklıyla anlamlandırmaya çalışıyor. Kadınlarda böyle bir şey vardı. Tabii bunu çok sonra fark ediyorlar. Bunun yanlış bir şey olduğunu. Mesela boşanma kararını nasıl aldılar? Boşanma kararlarında bu en başta anlattığım kadın mesela kendi kocasıyla değil babasıyla yüzleşmek zorunda kalmış. Boşanmak için babayı ikna ediyorsun. Kocayı değil. Babayı ikna ettiğin zaman koca da ikna oluyor. O kadın kocası, üvey babası ve amcasıyla yüzleştiğinde bayağı öldürmekle falan tehdit etmişler. Kadın diyor, odaya gittim, bir tane diazemi içtim, geldim, oturdum karşılarına, saydım, döktüm. İşte bu yaşıma kadar ben sizin için yaşadım, senin için yaşadım. Bu yaştan sonra da kendim için yaşayacağım. Öldürüyorsan öldür. Amcası şey demiş, kayınpederi aynı zamanda oluyor tabii bu kişi. Evladım, ben senden farz et ki bir bardak zehir iç dedim. İçmez misin? Boşanma demiş. Kadın şey demiş. Ben şimdi bu bıçağı alırım. Odaya giderim. Senin oğlunu öldürürüm. Ben onu öldürdükten sonra der misin? Ben bu kızdan bir bardak zehir içtim. Deyip sorumluluğunu alır mısın sen demiş. Adam gıkı çıkmıyor. Gıkı çıkmadı dedi. Ne yaparsanız yapın. Öldürürsün. Trafik polisi çünkü üvey babası silah gösteriyor. Öldürürüm falan diye. Ne yaparsan yap demiş. Bir de şöyle bir şey var, detayı vardı. Öz babasının fotoğrafını asmış üvey babası gelince. Hani sen benim babam değilsin ki diyor. Neyse, diğer şeylerde de başarı öyküsü olarak. Mesela bir kadın vardı, o kadın şiddet görüyor evde sürekli seneler boyu. Annesini babasını da evine gitmiş, evladım biz de çektik bunları, sen alışırsın deyip geri göndermiş annesi. Bu kadın bir SSK'da çalışan bir arkadaşıyla karşılaşmış. SSK'da çalışan bu arkadaşı, kız sen niye sigortana dışarıdan yatırmıyorsun demiş. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu diyor kadın. Meğer böyle bir şey var. Kadın kocasından gizli el işi yapıp dışarıdan prim ödemeye başlıyor. Senelerce. Ama kadın bunu öyle bir anlattı ki, yani kadın böyle şirket kurmuş da hani yıllık ciro şu kadar falan diyormuş ki. Öyle bir ton vardı. Hep diyordum ki diye başımı yastığa koyuyordum. 3 tane kızım var. Bunların 3 üniversite okutacağım. Bu adamı boşayacağım. Allah'ım yardım et. Her gece böyle. Yani evliliğini uygun zamanda sonlandırmak için devam ettiriyor bu kadın. Ondan sonra emekli oluyor. Emekli olduğu gibi boşanıyor. O zaman tabii anne babanın evine gidiyorsun. Maaşın var. Alıyorlar seni. Bir boğaz fazla demiyorlar. Hani öyle bir şey de var. Ve çocuklar... Bir tek bir kadının çocuğu karşı çıkmıştı. Öğretmen bir kadın vardı. Bu kadının da yıllarca öğretmenlik yapmasına rağmen bir kere maaşını kendi çekememiş. ATM kullanmayı ben boşandıktan sonra öğrendim dedi. Çünkü kocası taşıyormuş kartını, her şeyini. Küçük bir yerde yaşıyorlar. Bir de bir şey alacağım mesela. Bir bluz bluz beğendim diyor kadın. Alamıyorum. Yani koca evi arıyorum. İşte böyle böyle bluz beğendim. İşte bizim bilmem kimin yanına git. Oradaki oradana oraya yazdır, ben oradan öderim diyor kocası. Çünkü kadının şeyi yok. Hani kendi ya ekonomik bağımsızlığın olsa bile o paranın kim tarafından kullanıldığı, idare edildiğinin bir anlamı var. Hani illa çalışıyor olmak değil, eğitimli olmak da değil mesele. Mesela bu kadın dışında diğer bütün kadınların çocukları boşanmalı kararlarını desteklemişler de, hatta boşanma kararını bizzat bazı çocuklar babalarıyla kendileri paylaşmışlardı. Babacığım biz artık yapamıyoruz. Hani biz yapamıyoruz. Senin gitmen lazım bu yüzden. Çünkü anne böyle ağlı konuşamıyor. Titriyor kadın. Hani anksiyete krizi geliyor. Panik atak geliyor. Duramıyor. Bu kadın boşandıktan sonra şey, çocuk işte karşıdan karşıya geçecek vapurla. 20 dakika boyunca oğlu karşıdan karşıya vapurla tek başına gidebileceğini ikna etmek için uğraşmış kadını. Çünkü hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış tek başına. Bu kadın işte şey, benim gördü, beğendi, benimle evlenir misiniz dedi o kadın. 20 dakika boyunca benimle uğraş dedi. Bir akşam da sinemaya gitmişler çocuklarıyla. Koştur koştur koştur eve gidiyor kadın böyle. Kolundan tutmuş oğlu böyle. Anne ne yapıyorsun demiş. Eve gidiyoruz. Hani geç kaldık falan. Anne demiş, evde kimse yok. Evde seni kimse beklemiyor. Üçümüzüz bak. Yavaş yavaş gideceğiz demiş. Ha evet. Diyor kadın, o öyle anlıyor. 4 sene falan sürmüş böyle hani bunu atlatması. Kendi başına bir şey yapabileceğine inanması tekrar. Çocuklarla ilgili burada bence en önemli nokta boşanmanın çocuklar için çok zararlı olduğunu söylemeleri. Kitapta bir şey var. Onu okumak istiyorum. Bu beni çok etkiledi çünkü. Yani bunu boşanmak çocuklara zararlı diyenlere göstermek istiyorum. Kadın diyor ki, bir gün dayak yiyorum, kendimi düşünmüyorum. Aydın'ı arıyorum. Böyle ocakların yanında annesi örtülü bir dolap gibi bir şey almış, bacaklı. Altı boş. Aydın'ı araya araya en son o örtünün altında buldum. Küçücük bir yere girmiş böyle. Demek ki kendini koruyor. Çünkü zaten ancak kendini koruyabilir. Beni koruyacak yaşta değil. Çok küçüktü. Onu öyle orada bulmuştum ve ona demiştim ki, Aydın, ailede olur böyle şeyler. Ne kadar yanlış yapmışım onu daha sonra anladım. Bir gün ben dayak yediğimde Aydın beni teselli etmeye başladı. Anne, her ailede olur değil mi böyle şeyler dedi. Şimdi boşanmak çocuğa zararlı değil. Hani demek için o evliliğin sağlıklı mı, mutlu mu, nasıl? Onu görmek lazım. Çünkü boşanmanın çocuk için zararlı olmasının bir şartı var. Anne ve babanın birbirine yakın oranlarda çocuk üstünde emek göstermeleri. Bu yoksa zaten hani baba yok ki. Baba zaten yok. Sadece fiziksel olarak var. O da huzursuzluk kaynağı. Yani boşanmanın çocuklar için zararlı olduğu bir yalan. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bütün bu hikayelerden sonra. Çünkü daha keşke daha önce sana boşanabilseydim de çocuklarımın daha hani şey daha özgür, daha rahat. Çünkü bu adamlar sadece karılarını dövmüyorlar. Bu adam, kadınları dövdükten sonra çocuklarını da dövüyorlar. Mesela bir kadın şey diyordu, beni çocuklarımı dövmedi ama benim çocuklarım işte 20 küsur sene boyunca annelerinin saçlarından tutulup odadan odaya sürüklendiğini gördüler. Benim üçü de kız. Hani kız çocuklarım beni böyle gördüler. Mesela bu kadına en son bölümde bir alıntısı var az önce okuduğum kadın. Siz kendinizi güçlü diye tanımlar mısınız demiştim sohbetin sonunda. Yani bilmiyorum dedi kadın. Ben 9 sene boyunca dayak yedim. Hani 9 sene dayak yiyen bir kadın güçlü olur mu dedi. Peki dedim şu anki gündelik korkularınız, telaşlarınız ne? Kadın dedi ki ben ev aldım. Aldığım evin muhiti çok iyi değil. Yani hani on şey demek gösteriyor. Ya, o zamanki korkularınla şimdiki korkuların bir mi? Değil. Ya, ev almışsın. Siz ev mi aldınız dedim. Evet ben ev aldım dedi. Derdi de işte doğru bir yatırım yapmadım mı acaba? Kadın hala güçlü olup olmadığından emin değil. Çünkü diyor ki ben 9 sene boyunca şiddet gördüm. Boşanma kararları ve sonrası yani zorlu süreçler. Çok gerçekten avukatı ikna et, onu bunu ikna et. Çocuklardan destek görüyorlar ama. Bu önemli bir detay. Sonrası yani en son bölümde boşanma sonrası hayat. Hani üstüne en çok konuşulan şey. Kadınların çoğunda çok büyük bir cevvallik vardı. Yani ben tek başıma yaptım. Kimse bana şey yapamaz. Bir kadın, ben bu hayatım boyunca bu topluma saygı duydum. Bu toplum da bana saygı duyacak dedi. Mesela bir kadın da şey demişti. Ben bir yere gittiysem, şurada burada eğlendiysem işte umurumda değil artık öyle şeyler. Ben hayatımı verdim. Kimse benim... Ben dedi ha şey dedi ben... Bir gün önce beni döven adamın ertesi gece koynuna girmiyorum dedi kadın. Ama bunu söylerken elinde sigara vardı ve ağlıyordu. Çok çok böyle şey bir... Hiç unutamıyorum o kadını. Çok etkiledi beni. Böyle hıçkırıyordu çünkü. Ertesi gece koynuna girmiyorum. O şey diyen kadınlarda biraz öfkesi de var evli kadınlara. İşte mutsuz olup evliliğini sürdüren o kadınları da işte cebimden çıkarırım, atarım, şöyle yaparım falan. Dükkanını açmış bu kadın. Koskep eğitimlerine gitmiş. Kocasından gizli. Bu en yakın. Benim görüştüğüm kadınlar arasında boşanma süresi en yakın olan. Çünkü genelde 10 yıl falan geçmişti boşanmanın üstünden. Bu en yakın olan birkaç senelikti. Koskep eğitimlerine falan gitmiş. Kocası eski asker. Emekli olmuş erken yaşta adam. Ve kızını dövmeye kalktığı zaman boşanmaya karar vermiş kadın. Dükkanı açmış, kredi çek. Oğlu yedek subay olarak gitmiş. Annesi boşansın ve dükkan açsın diye. Yedek subaylık yapıp parasını annesine göndermiş. Sonra Koskep'ten işte küçük bir yerde yaşıyorlar. İstanbul'da değiller. Dükkanı açıyor kadın. Kocası dükkan açtığını görünce kadının çok şaşırıyor. Kasaya oturmuş böyle. Oo ben burada otururum her gün falan demiş. Ben yaptım diyor. Geldi yine oraya oturdu. Yani... Sonra demiş ki biz artık seninle geçinemiyoruz demiş. Biz ayrılacağız. Adam şey aynen böyle ben nerelere giderim demiş. Nerelerde yatarım? Nereye giderim? Adam söylüyor bunları. İyi o zaman ben giderim demiş kadın. Sabah çıktım gittim dedi. Şu çantamı aldım dedi. Çantasını böyle koltuğumun üstüne duruyor. Nereye gittiniz dedim. İşime. Yani şey kadınların kendi değerlerini anlamak için hep böyle topluma bakıp kendi cinsel geçmişlerini gözden geçirmeleri bekleniyor ya. Yani cinsel geçmişine göre değerin belirlenir. Sen de bunu kabul edersin. Olması gereken budur ya. Şimdi bu kadınlarda olan şey, kadınlar kendi paralarını kazandıkça bu söylediğim şeyi bir kenara atıp ben paramı kazanıyorum kardeşim. Sesini çıkaramazsın deme noktasına gelmişler bu kadınlar. Yani bu kadınların farkı bu. Çoğu çalışıyor, kendi parasını kazanıyor. Ve kendi değerini konuşurken, değeriyle ilgili bir şey söylerken hiç öyle işte şeyle ilgili bir şey yok. Hani onun cinsel geçmişi, evliliği, bekarlığı, şusu busu değil. Ben paramı kazanıyorum. Kendim kazanıyorum, kendim yiyorum. Mesela bu kadın, ben eve çıktım dedi. Yerde hiçbir şeyim yoktu dedi. Yatak aldım bir tane, bir iki bardak aldım dedi. Akşamları giderdim, otururdum şeyin üstüne dedi, betonun. Üşürdüm, kalkardım, yatağıma giderdim. Hani Öyle geçti bir sene. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş eşyalar aldım. Çok duygusal şeyler de söylüyorlar tabii. Yani mutsuz, acaba kötü mü yaptım, bilmem ne mi yaptım. İşte bir şey diyor. Ben şu şimdi mutsuz olacaksın ama ileride mutlu olarak öleceksin dedim kendime. Hani bu süreci atlattıktan sonra. Güzel. İşte yürüdüm. Deniz kenarında yürüdüm. Uzun uzun yürüdüm. Sonra bu insanlara kendimden ne kadar feragat edersem o kadar kendim olmayacağımı fark ettim ve feragat etmeyeceğim dedim. Gibi hani böyle daha böyle şiirsel anlatanlar da oldu bu hikayeleri. Ha bir kadının söylediği bir şey vardı. Ben dedi dükkan işletiyorum dedi. Ya ben mal alıyorum diyor un kapanında. Un kapanında mal almaya gidiyorum. Denedin mi diyor yanındaki adam adama diyor. Denedin mi bunu diyor. Yanında konuşuyorlar kadının bu arada. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Denedin mi bunu diyor. Ya denedim hiç çıkmadı falan demiş adam. İki kadın yanlarında. Hani dul. Hani bunu dene.
Açık kapı.
Giriyor musun bakalım, alıyor mu seni, almıyor mu? Bana sürekli şey soruyorlar diyor. Ya sen nasıl geçiniyorsun? Kardeş dükkanım var diyorum diyor. Nasıl geçiniyorsun diyor. Yani erkek limon satsın, o çok güzel bir şey söylüyor. Erkek limon satsın, 10 tane karısı olsun kimse demiyor nasıl geçiniyorsun diye. Dükkanım var lan diyorum. Hala nasıl geçiniyorsun diyor.
Bu kayıt 7 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.